Ayrım 7.
Neyse ki Shushinigin veda söylevini duyar duymaz belgelerini en önemlilerini yakmış, geri kalan belgeleri ve manastırla iki arşidükün yabancı ülkelerde bulunan servetlerine ait olduğu için vazgeçemeyeceğim senetleri gerçekten son dakikada delikanlılar kapımı yumruklamadan az önce bir çamaşır sepetine saklamış, yaşlı ve güvenilir kahya kadının aracılığıyla amcama göndermeyi başarmıştım. Doktor Bey bir sigara yakmak için durdu. Kibritin titrek alevinde daha önce de görmüş olduğum ve birkaç dakikada bir yinelenen sinirli çırpınış ağzın sol köşesinde belirdi. Pek hafif bir hareketti. Soluk alış gibi bir şeydi ama bütün yüze tuhaf bir tedirginlik anlatımı veriyordu. Sanırım şimdi siz eski Avusturya'mıza bağlı kalmış olanların yola getirildiği toplama kampından, orada katlandığım aşağılamalardan, işkencelerden ve acılardan söz açacağımı sanıyorsunuz. Ama böyle şeyler olmadı. Bana bir başka yöntem uygulandı. Ben uzun süredir içlerinde kalmış bir öfkeyle her tür beden ve ruh işkencesi yapılan zavallılara değil, Nasyonal sosyalistlerin para ya da önemli bilgi sızdırmayı umduğu çok küçük bir azınlığa katılmıştım. Benim kendi halimde kişiliğim Gestapo için hiçbir ilgiye layık değildi elbette. Can düşmanlarının güvenilir adamları olduğumuzu ve işlerine baktığımızı öğrenmiş olmalıydılar. Benden sızdırmak istedikleri de manastırların servet kaçırmalarını belgelemelerine yarayacak malzeme ve Avusturya İmparatorluk yönetimine kendilerini feda edercesine bağlı kalmış olanlara kullanılacak suçlayıcı bilgilerdi. Nasyonal sosyalistler bizim elimizden geçmiş o servetlerin önemli bir bölümünün, bunda da haksız değillerdi, yağma isteklerinden uzak kalmış olmasından kuş kullanıyorlardı. Bunun için beni daha ilk gününden o iğrenç yöntemleriyle konuşturmak için alıp götürmüşlerdi. Önemli para ya da bilgi sızdırılacağı umulan benim gibi insanlar bu yüzden toplama kampına götürülmüyor ve onlara özel bir işlem uygulanıyordu. Başbakanımızın Baron Rothschild'in, çünkü akrabalarından milyonlar koparılacağı umuluyordu, tel örgüler arkasında tutsaklar kampına değil, kayırılıyormuş gibi bir otele, Gestapo'nun da genel karargahı olan Metropol Oteli'ne yerleştirildiklerini, her birine ayrı ayrı odalar verilmiş olduğunu belki hatırlarsınız. Bu özel davranış benim gibi önemsiz bir kişiden de esirgenmedi. Bir otelde özel bir oda, ilk bakışta olağanüstü ve insancı bir davranış izlenimi veriyor değil mi? Ama inanın bana, eğer biz ileridekileri buz gibi bir barakaya 20'şer 20'şer tıkmayıp da oldukça iyi ısıtılmış özel otel odalarına teker teker yerleştirdilerse, bu bizler için daha insanca bir yöntem düşünüldüğünden değil, yalnızca daha ince bir yöntem arandığından ileri geliyordu. Gerekli bilgi ve malzemeyi bizlerden sızdıracak olan baskı yöntemi kaba dayaktan ya da bedene uygulanacak işkenceden daha başka ve hileli bir yoldan etki yapmalıydı. Yani insan aklının bulabileceği en kusursuz bir yöntemle. Bize hiçbir şey yapmadılar. Bizi sonsuz bir hiçlikle karşı karşıya bıraktılar. Çünkü şurası kesin ki hiçlik kadar hiçbir şey insan üzerinde böylesine bir baskı yapamazdı. Her birimizi teker teker birer boşluğa, dış dünyadan iyice kopmuş bir odaya koymakla, dışarıdan etkileyen dayak ve soğuk baskısı yerine, içeriden etki yapan ve sonunda dudaklarımızı çözecek bir başka baskı altında bırakılmıştık. Bana verilen oda, ilk bakışta hiç de rahatsız bir yere benzemiyordu. Bir kapısı, bir yatağı, bir koltuğu, bir lavabosu ve parmaklıklı penceresi vardı. Ama kapı gece gündüz kapalıydı. Masamın üstünde ne kitap, ne gazete, ne tek kağıt parçası, ne de kalem vardı. Pencere yangın duvarından başka bir şey görmüyordu. Benliğimin dört bir yanında ve hatta bedenimde bile sonsuz bir hiçlikten başka bir şey yoktu. Vakti öğrenmemem için saatim, bir şeyler yazmamam için kurşun kalemim, damarlarımı kesmeyeyim diye çakım, sözün kısası üzerimde ne varsa alınmıştı. Hatta sigara gibi en hafif bir uyuşturma olanağından bile yoksun bırakılmıştım. Tek söz söylemesine ve tek bir soruya karşılık vermesine bile izin olmayan nöbetçiden başka hiçbir insan yüzü görmüyor, bir insan sesi işitmiyordum. Göz, kulak ve bütün duyularım sabahtan akşama kadar hiçbir yoldan beslenemiyorlardı. İnsan kendi kendisiyle, kendi bedeniyle, masa, yatak, pencere ve lavabo gibi dilsiz 4-5 eşyayla sonsuz bir yalnızlık içinde kalıyordu. Bu sessizlik içinde okyanusun kapkara derinliklerindeki bir dalgıcın, hatta dış dünyayla ilişkisini sağlayan hortumun koptuğunu ve sonsuz derinliklerden yukarıya bir daha çıkarılamayacağını sezen bir dalgıcın cam fanus altındaki hali gibi yaşanılıyordu. Her yerde ve hep bir hiçlikten, zaman ve yer kavramından bütünüyle uzak boşluktan başka ne bir uğraş ne de duyup görecek bir şey vardı. Bir aşağı bir yukarı dolaşılıyordu. Düşünce de tek bir şeyle, hep aynı şeyle bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Ama fikirlerin de maddeden ne kadar uzakmış gibi dururlarsa dursunlar bir dayanağa ihtiyaçları vardır. Yoksa kendilerine bir yön aramaya ve kendi eksenleri çevresinde anlamsızca dönmeye başlarlar. Çünkü hiçliğe onlar da katlanamazlar. Hiçbir olay geçmiyordu. Şakaklara ağrı girinceye kadar bekleniliyor, bekleniliyor, düşünülüyor, düşünülüyordu. Hiçbir olay geçmiyordu. Yapayalnızlıktan başka hiçbir şey yoktu. Yalnızlıktan ve yapayalnızlıktan başka hiçbir şey. Zamanın ve evrenin dışındaki bir yaşayışım 14 gün sürdü. Eğer bu arada bir savaş patlamış olsaydı bundan haberim olmayacaktı. Benim dünyam salt sadece bir masa, kapı, karyola, lavabo, koltuk, duvardı. Aynı duvardaki aynı duvar kağıdından gözümü ayırdığım yoktu. Öyle çok bakmıştım ki kağıdın zikzaklı desenlerinin her çizgisi tunçtan bir keskiyle oyulmuş gibi beynimin en derin kıvrımlarına kadar işlemişti. Sonra sorgular başladı. Bir gün birden çağrılıverdim. Gece mi gündüz mü olduğunun farkında değildim. Çağrılmış, birkaç koridoru nereye gittiğimi bilmeden geçmiştim. Sonra bir yerde, nerede olduğumu bilmeden beklemiş ve çevresinde üniformalı birkaç kişinin oturduğu bir masanın önünde buluvermiştim kendimi. Masanın üstünde bir yığın kağıt duruyordu. Bunlar içinde neler olduğunu bilemediğim dosyalardı. Arkadan sorular başladı. Gerçek ya da laf olsun diye sorulmuş sorular. Apaçık ya da dolambaçlı, maksadı gizlemek ve tuzağa düşürmek için sorular. Ben karşılık verirken yabancı ve kötü insanların parmakları içinde neler yazılı olduğunu bilmediğim kağıtları karıştırıyor ve aynı parmaklar ne olduğunu bilmediğim bir kayda bir şeyler geçiriyorlardı. Ama bu soruların en korkunç yanı, büroda olup bitenlerin Gestapo'ca bilinen bölümüyle benden öğrenmek istediklerini asla sezemeyecek bir durumda bulunmamdı. Az önce de söylediğim gibi, kağıtların gerçekten suçlayıcı nitelikte olanlarını kahya kadınımla son dakikada amcama göndermiştim. Ama bunlar amcamın eline geçmiş miydi yoksa yerine varamamış mıydı? Yanımda çalışmış olan Nazi ajanı neler öğrenebilmişti? Mektuplardan neler öğrenmişlerdi? Temsil ettiğimiz Alman manastırlarındaki beceriksiz bir rahipten neler sızdırabilmişlerdi bu arada? Soruyorlar, durmadan soruyorlardı. Falanca manastır için ne gibi hisse senetleri satın almıştım ve hangi bankayla mektuplaşmıştım? Bay Sudro adında birini tanıyor muydum? İsviçre'den, Stenkorel'den mektup alıyor muydum? Önceden neler öğrenmiş olduklarını tahmin edemediğimden vereceğim her karşılık korkunç bir sorumluluk taşıyordu. Bilemedikleri bir şeyi açığa vurmakla belki de boş yere birisini daha ele vermiş olacaktım. Öte yandan hep yatsırsam kendi kendimi tehlikeye atacaktım. Ama sorgudan da beteri vardı. Sorgudan sonra aynı masalı, aynı lavabolu, aynı duvar kağıtlı o odaya, hiçliğe dönmekti beterin beteri. Çünkü yalnız kalır kalmaz verebileceğim en akıllıca cevabın ne olabileceğini, belki de farkında olmadan üzerime çektiğim kuşkuyu uzaklaştırmak için gelecek sorguda ne söylemem gerektiğini düşünmeye başlıyordum. Soruşturma yargıcına söylediğim bütün sözleri bir bir aklımdan geçiriyor, tartıyor, düşünüp taşınıyordum. Her soruyu, verdiğim her cevabı yine aklımdan geçiriyor ve bunların hangilerini kayda geçirmiş olacaklarını kestirmeye çalışıyordum. Ama bunu hiçbir zaman kestiremeyeceğimi de biliyordum. Ama boşlukta bir kez çevrilen bu düşünceler yeniden ve yeni baştan, yeni biçimlerle kafamda dönmekten vazgeçmiyordu. Bu durum uyuyuncaya kadar sürüyordu. Kendi düşüncelerim Gestapo'dan her sorgu dönüşü, soruşturma ve eziyet işini aynı şiddetle üzerlerine alıyordu. Hatta bunu belki daha da şiddetle yapıyorlardı. Çünkü o sorgular çok çok bir saatte bitiyordu. Oysa bu daha sonrakiler dört bir yanımdan yalnızlıkla çevrilmiş olmanın o haince acısıyla bitmek bilmiyorlardı. Çevremde hep ve yalnızca o masa, dolap, karyola, duvar kağıdı, pencere vardı. Oyalanacak hiçbir gazete, hiçbir yabancı yüz, oynamak için olsun tek bir kibrit yoktu. Bu otel odası yönetiminin ne şeytanca bir anlam taşıdığını, iç dünyayı çökertmek bakımından nasıl da öldürücü bir buluş olduğunu ancak şimdi kavramış bulunuyorum. Toplama kampında eller kanayıp ayaklar donuncaya kadar taş taşıtılıyor, bir düzine insanla birlikte dertop olup leş kokan buz gibi bir yerde yatılıyordu belki de. Ama başka insanlara, bir tarlaya, bir el arabasına, bir ağaca, bir yıldıza, bir şeye, herhangi bir şeylere uzun uzun bakma olanağı vardı. Burada ise hep aynı durumun çevresinde, aynı değişmezliğin dehşet vericiliğinden başka şey yoktu. Burada düşünmekten, çılgınca düşüncelere dalmaktan ve heyecanlara kapılmaktan başka şey yoktu. Onların istediği de buydu. Bunalıncaya kadar, boğuluncaya kadar düşünecek ve bunları sonunda dışarı vermekten, öğrenmek istedikleri her şeyi açığa vurmaktan, bütün bilgi ve adları ele vermekten başka çıkar yol bulamayacaktım. Hiçliğin bu korkunç baskısı altında sinirlerimin nasıl da gevşemeye başladığını yavaş yavaş seziyordum. Tehlikenin farkında olduğumdan bir oyalanma yolu buluncaya kadar geriyordum sinirlerimi sonuna kadar. Kendimi oyalamak için bir zamanlar ezbere öğrenmiş olduğum ne varsa, yani çocukluğumun halk türkülerini ve oyun ezgilerini, lisede okuduğum Homeros destanını ve yurttaşlık yasası maddelerini yeniden aklıma getirip yinelemeye çalışıyordum. Daha sonra her aklıma gelen sayıyı toplayıp bölmeyi deniyordum. Ama mutlak boşlukta kafamın yakalayıp alıkoyma gücü yoktu. Beynimi hiçbir şey üzerine yoğunlaştıramıyordum. Bu arada hep şu düşünce titrek bir ışık gibi kendini gösteriyordu. Neler biliyorlar? Dün ne söyledim? Gelecek sefere ne söylemeliyim? Gerçekte anlatılması olanaksız bu durum 4 ay sürdü. İşte böyle 4 ay. Yazılması kolay, birkaç harften fazla sürmez. Söylenmesi de kolay. 6 harf, 2 hece. Bir saniyenin 1/4 kadar bir sürede dudaklar şu 4 ay sözünü yüksek sesle söyler. Ama yer ve zamandan yoksun bir yerde, vaktin ne kadar sürdüğünü hiç kimse ne başkasına ne de kendisine anlatamaz, ölçüp biçemez ya da gözünün önünde canlandıramaz. Yalnızca bir masa, bir karyola, bir lavabo, bir duvar kağıdından aralıksız bir susuştan, insanın yüzüne bile bakmadan yemeği önüne süren, hep aynı nöbetçiden, deli edinceye kadar bırakmayan, hep o aynı düşüncelerden dokulu sonsuz bir hiçlikle sarılmış olmanın insanı nasıl da bitirip tükettiğini bir başkasına anlatmak olanaksızdır. Ufak tefek belirtilerden beynimin düzgün işlememeye başladığını görerek canım sıkılıyordu. Sorguların başlangıcında hiç olmazsa ruh düzenimi yitirmemiştim. Söylediklerimi düşüne taşına ve sakinlikle söylemiştim. Neyi söyleyebileceğim, neyi de söyleyemeyeceğim sorununun altından henüz kalkabiliyordum. Şimdi ise en yalın cümleleri bile doğru dürüst söyleyemiyordum. Çünkü söylerken kendi sözlerimin arkasından koşmak istiyormuş gibi yazmak için kağıdın üzerinde koşmakta olan kalemden büyülenmişcesine gözlerimi ayırmıyordum. Güçten düştüğümü hissediyordum. Kendimi kurtarmak için bütün bildiğimi, bu hiçlik içinde boğulmaktan kurtulmak için hatta daha fazlasını da söyleyeceğimi ve bir an soluk almış olmaktan başka bir şey yapmış olmayacağımı bile bile 12 kişiyi bütün sırlarıyla ele vereceğim zamanın gittikçe yaklaştığını da hissediyordum. Gerçekten de bir akşam yemeğimi getiren nöbetçinin arkasından birden şöyle bir bağırdım. Sorguya götürün beni, her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim, her şeyi açığa vuracağım. Paraların yerini, kağıtların nerede olduğunu söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim, her şeyleri söyleyeceğim. Neyse ki işitilmemişti bu sözlerim. Belki de işitmek istememişti nöbetçi. İşte bunalımın sınıra vardığı bu aşamada önceden aklıma gelmeyen bir olay geçti ve beni bir süre içinde olsa kurtardı. Temmuz sonlarında karanlık, berbat, yağmurlu bir gündü. Bu ayrıntıları böylesine iyi hatırlamam şundan ileri geliyor. Sorgu yerine götürülürken geçtiğim koridorun camlarına yağmur vuruyordu. Sorgu yargıcının ön odasında beklemem gerekmişti. Zaten hep bekletirlerdi. Çünkü bekletmek sinir bozmak için uygulanan yöntemin gereklerindendi. Bu yöntem gece yarısı hücreden birden alınmakla başlıyordu ve insan kendini sorguya alıştırıp da bilinç ve istekler dirence hazırlanınca bekletiliyordu. Sorgudan önce bedeni yormak ve kafanın içini çökertmek için bekletiyorlardı nedensiz. Temmuz ayının o perşembe sabahı ön odada her zamankinden de fazla, tam 2 saat fazla bekletmişlerdi. O günü böylesine kesinlikle hatırlamamın bir nedeni var. Oturmama elbette izin yoktu. Ayakta 2 saat duracağım bu odanın duvarında bir takvim asılıydı. Basılı ve yazılı her şeye duyduğum bir açlıkla o 27 Temmuz sayı ve yazısından gözlerimi nasıl da ayıramadığımı size anlatamayacağım. Bunları yemek ve beynime aktarmak istiyordum. Sonra yine beklemeye başladım. Ne zaman açılacağı belli olmayan kapıdan ayıramıyordum gözlerimi. Bir yandan da engizisyoncularım bu kez neler soracaklar diye kafamı çalıştırıyordum. Ama hazırlandıklarımdan daha başka sorularla karşılaşacağımı da biliyordum. Ne var ki bekletme işkencesinin yine de bir keyif, bir neşelenme yanı vardı. Çünkü burası odamdan başka bir yerdi. Daha büyükçeydi. Bir değil 2 penceresi vardı. Kapatıldığım odada milyonlarca kez gördüğüm karyola, lavabo, pencere çerçevesinin çatlağı burada yoktu. Kapının boyası başkaydı. Duvarın önündeki koltuk başkaydı. Solda bir dosya dolabı ve bir gardırop vardı. Gardıropta bana işkence edenlerin ıslak asker pelerinleri asılıydı. Yani seyredecek bir şeyler bulmuştum. Bakışlarımı en ince ayrıntılarına kadar hırsla sömürmek için bir kartal pençesi gibi geçiriverdim. Pelerinlerin her kıvrımını ayrı ayrı inceliyor, ıslak bir yakadaki bir su damlasını bile fark edebiliyordum. Size ne kadar gülünç gelirse gelsin, bu damla kıvrımı izleyerek yere düşecek mi, yoksa yer çekimi yasasına karşı çıkıp olduğu yerde uzun süre kalacak mı diye budalaca bir heyecan içinde bekliyordum. Evet, ömrüm ona bağlıymış gibi soluğumu tutarak dakikalarca su damlasından gözlerimi ayırmıyordum. Damla sonunda yeri bulunca pelerin düğmelerini yeniden sayıyordum. Birinde 8, ötekinde de 8, üçüncüsünde ise 10 düğme vardı. Bunu bitirince yaka ve kol kapaklarını birbirleriyle kıyaslıyordum. Yeni bir şeyler görmeye susamış gözlerim, bütün bu saçma, bu önemsiz ayrıntıları anlatamayacağım bir hırsla yokluyor, çevrede dolaşıyor ve her şeyi sarıyordu. İşte tam bu sırada bakışlarım bir noktaya takılıp kaldı. Oraya doğru yaklaştım ve bu biraz kabarık duran cepte 4 köşe bir şeyin, bir kitabın saklı olduğunu görür gibi oldum. Bir kitap ha? Dizlerim titremeye başlamıştı. 4 ay vardı ki elime kitap almış değildim ve içinde yan yana dizilmiş sözcükler, satırlar, sayfalar ve yapraklar bulunan bir kitabı bambaşka, yeni, bilmediğimiz ve oyalayıcı fikirler okuyabileceğimiz, izleyebileceğimiz, beynimize aktarabileceğimiz bir kitabı yalnızca göz önünde canlandırmanın bile bir çekiciliği, uyuşturucu bir çekiciliği vardı. Gözlerim kitabın cepte yaptığı kabartıdan manyetize olmuşçasına büyülenmiş, ayrılmıyordu. Bu görünmez noktayı pelerinde bir delik açmak ister gibi yakıyordu sanki. Sonunda öyle bir an geldi ki içimi dolduran şiddetli isteğe karşı duramaz oldum ve irademin dışında bir hareketle oraya yaklaştım. Bir kitaba kumaşın üstünden de olsa dokunabilmeyi düşünmek bile parmaklarımın ucunu yakacak kadar sinirlerimi geriyordu. Ne yaptığımı bilmeden gittikçe oraya doğru yaklaşıyordum. Neyse ki nöbetçi benim bu olağanüstü halimin farkında bile değildi. 2 saatten beri ayakta dimdik duran bir insan için duvara biraz yaslanmayı olağan sayıyordu belki de. Pelerine artık iyice yaklaşmış bulunuyordum. Ellerimi pelerine dokundururken dikkati çekmemek için bilerek arkama koymuştum. Gerçekten de pelerinin kumaşını yoklayınca dört köşe ve eğilip bükülebilen bir şeyin, bir kitabın hışırdadığını, evet bir kitap hissettim. Bir kitap ha, bir kitap. Kitabı çalma düşüncesi elektrik gibi bütün bedenimi dolaştı. Belki de bunu yapabilirdim ve kitabı hücreme götürüp saklayabilirdim. O zaman okur, okur, okur, okumanın tadına yeniden varabilirdim. Bu düşüncenin içime sokulmasıyla keskin bir zehir gibi etkisini göstermesi bir oldu. Birdenbire kulaklarımın uğuldamaya, kalbim küt küt atmaya, ellerim buz kesilip beni dinlemez olmaya başladı. Ama ilk uyuşukluktan sonra ağır ve hileci bir davranışla pelerine biraz daha yaklaştım. Gözlerimi nöbetçiden bir an bile ayırmadan arkama kavuşturduğum ellerimle kitabı yavaş yavaş yukarıya çektim. Sonra bir hareket, hafif ve dikkatli bir hamle daha. Küçük ve incecik kitap ellerimin arasındaydı. Yaptığımdan şimdi korkmuştum ancak. Ama geri dönmeme de olanak yoktu. Şimdi ne yapacaktım? Arkamdaki kitabı pantolonumun kemer yerine doğru kaldırdım ve oradan da yürürken düşmemesi için esas duruşta elimle tutabileyim diye kalçalarıma doğru yavaşça aktardım. İlk deneme iyi gitmişti. Portmantodan bir adım, sonra iki, sonra üç adım uzaklaştım. Oluyordu. Elimi kemerden kaldırmazsam yürürken kitabın düşmesine engel olabilirdim. Sonra sorgu başladı. Ama bu defaki beni her zamandan fazla yormuştu. Çünkü bütün dikkatimi bir yandan cevap verirken söylediklerime değil, çevreye belli etmeden kitabı tutmaya vermiştim. Neyse ki bu sorgu çabuk bitmişti. Kitabı bir terslik olmadan odama götürmeyi başardım. Ayrıntıları olduğu gibi anlatıp vaktinizi almak istemem. Örneğin bir defasında kitap pantolonun içinde tehlikeli bir biçimde aşağı kaydı ve eğilip de onu eski durumuna getirmek için boğuluyormuşçasına öksürme taklidi yapmak zorunda kaldım. Ama kitabı kazasız belasız kurtarıp da bir cehennem hayatı yaşadığım odaya beraberimde getirmenin, yalnızlıktan büsbütün kurtulmuş olmanın, bir daha hiç mi hiç yalnız kalmamanın sevinci yok mu? Şu anda siz kitabı hemen yakalayıp uzun uzun süzdüğümü ve okuduğumu sanıyorsunuz belki de. Hiç değil. Bir kitabım olduğunu düşünebilmek zevkini ve bu çalınmış kitabın daha çok ne kitabı olmasını istemek gibi sinirlerimi olağanüstü kamçılayan bir sevinci tatmak istiyordum önce. Ama her şeyden önce bu kitap yazıyla tıka basa dolu olmalı, pek çok yaprağı bulunmalıydı. Çünkü uzun uzun okumak istiyordum. Ayrıca düşüncelerimi işletecek bir yapıt olmasını, yalın ve kolay değil de öğretici olmasını, içinde ezberlenecek parçalar bulunmasını diliyordum. Sonunda daha fazla duramadım. İçimi kaplayan şiddetli isteğe daha fazla karşı koyamadım. Birdenbire kapı açılıp da nöbetçi girerse beni yakalamasın diye yatağın üzerine uzandım ve kemerimin altındaki kitabı titriye titriye çıkardım.